Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Ordubehş 1401, Hicri Gameri 30 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Bugün ayrıca birçok Müslüman ülkede Şevval ayının birinci günü ve mübarek Ramazan bayramı. Bu vesileyle tüm İslam alemini kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ramazan özel programı ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da bugün Öğretmenler Günü ve Murtaza Mutahhari'nin şehadet yıl dönümü. Tacikistan ve İran Cumhurbaşkanları telefonla görüştüler. Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, İran'ın Afgan halkına yaptığı yardımları takdir etti. El-Gazitam Togayları, İslam İnkılabı rehberinin Filistin'le ilgili açıklamasının takdire şayan olduğunu bildirdi. Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Amerikalı yetkililerin dağınıklık ve savurganlıkla zarar gördüklerini bildirdi. İranlı General Alireza Tengsiri bölgede yabancı güçlerin varlığının güvensizliğe sebep olduğunu söyledi. İsveç Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanı'na çağrıldı. Şimdi haberler.
Bugün 2 Mayıs, İranlı büyük İslam düşünürü ve filozofu Murtaza Mutahhari'nin şehadetinin yıl dönümü ve İran'da Öğretmenler Günü ve büyük hocanın İran'da anılmasının yıl dönümü. Büyük İslam düşünürü Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin 1 Mayıs 1979'da düşmanlar tarafından şehit edilmesinin ardından bugün İran İslam Cumhuriyeti takviminde Öğretmenler Günü olarak adlandırıldı. Şehit öğretmen olarak bilinen Üstad Murtaza Mutahhari'nin şehadet yıldönümü münasebetiyle onu almak adına bu yazıda İslam aleminin bu büyük aliminin hayatı ve İslami vahdet meselesine vurgusu ele alındı. Murtaza Mutahhari, İslam İnkılabı'nın bilinen şahsiyetlerinden biri olarak İran İslam İnkılabı'nda önemli bir etki bırakmanın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nin teorisyenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şehit Mutahhari, Horasan eyaletinde bulunan Feriman şehrinde doğdu. İlk eğitimlerini Meşhed Medresesi'ne aldıktan sonra Kum İlmiye Medresesi'nde eğitimini bitirdi. Ayrıca Şehit Mutahhari 12 yıl boyunca hocası İmam Homeni'den felsefe eğitimi aldı.
İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ramazan bayramını kutlayarak bölgede güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladılar. İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde Tacikistan hükümeti ve halkını Ramazan bayramı tebrik etti. İran, Tacik halkının güvenliğinin ve refahının İran halkının güvenliği ve mutluluğu olarak görüyor dedi. İran Cumhurbaşkanı iki ülke arasında güvenlik koordinasyonunun geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak İran bölge ve özellikle Afganistan'daki güvenlik durumundan endişe duyuyor dedi. İki ülke arasında genişleyen ekonomik ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren reisi Tacikistan Cumhurbaşkanı'nı İran'a davet etti ve bu gibi ziyaretlerin iki ülke arasında ikili ve bölgesel teamüllerin seviyesini yükseltmede etkili olacağını söyledi. Telefon görüşmesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman da İran Cumhurbaşkanı'na Tahran ziyareti davetinden dolayı teşekkür etti ve Ramazan bayramı münasebetiyle reisi ve İran halkını kutladı.
Katar Emiri İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi'yi telefonla arayarak Ramazan bayramını tebrik etti. Seyit İbrahim Reisi Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd bin Halife Ali Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların ibadetlerinin Allah-u Teala nezdinde kabulünü temenni ederek Katar Emiri ve Katar halkının bayramını tebrik etti. İran Cumhurbaşkanı İslam dünyasında barış ve güvenliğin hakim olmasını temenni etti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd bin Halife Ali Sani de İran milleti ve dünya Müslümanlarının bayramını temenni ve esenlik kutlayarak temenni ve esenlikler diledi.
Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la yaptığı telefon görüşmesinde mevcut sorunların üstesinden gelmek için komşu ülkeler ve İran'ın Afgan halkına işbirliği ve yardımını takdir etti. Hamid Karzai, pazar akşamı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı arayarak İran milletini ve hükümetinin Ramazan bayramını kutladı. Bu telefon görüşmesinde Hamid Karzai, Afganistan'da son dönemde yaşanan terör olaylarına atıfta bulunarak masum insanları hedef alan kör terörü kınarken, Afganistan'ın geleceğini tüm etnik grupların ve Afgan halkının farklı kesimlerinin işbirliği içinde değerlendirdi. Başta İran olmak üzere komşu ülkelerin Afganistan'ın sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmaları övdü. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Hamid Karzai tüm Afganistan halkı ve yetkililerinin Ramazan bayramını tebrik etti. Allah'tan Afgan halkının refahı ve esenliğini talep etti. Emir Abdullahyan, kapsayıcı bir hükümet kurma ve terörle mücadele sürecini hızlandırarak Afganistan'a komşuları ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliği alanlarının genişletilmesini umduğunu dile getirdi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas askeri kolu olan Şehit Yezid'in El Kassam'ın Tuvaylar Sözcüsü İslam İnkılabı rehberinin desteğini takdir etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Ramazan ayının son cumasında Dünya Kudüs Günü münasebetiyle canlı yayında bir konuşma yapmıştı. Televizyonuna yayınlanan bu konuşmada İslam İnkılabı rehberi direnen Filistinli tutsak ve düşünce mahkumlarını güçlü bir iradeyle selamladı. Filistinli şehitleri rahmetle anarken ailelerini de saygıyla selamladı. Ayetullah Hamenei Filistin'de son yıllarda yaşanan olayları sıralayarak direnişin Filistin'in tamamına yayılması ve işgalci rejimiyle ana unsurlarının zayıflaması dahil olmak üzere Filistin halkının yararına farklı bir geleceğin önümüzde olduğuna dair çok umut verici işaretlere atıfta bulunurken Siyonist rejimle tüm uzlaşma planlarının iptal edilmesini değerlendirdi ve Batı Asya bölgesindeki direniş olgusunun yerini doldurulamaz nimetlerini hatırlattı ve şöyle dedi: İslam dünyasının sorunları ancak direniş gücüyle çözülebilir. El Meyadin televizyonuna göre El Kassam Tuvayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İslam İnkılabı rehberinin Filistin halkının sürekli desteğini ve tüm saldırılara rağmen direnişe yönelik pratik ve açık vurgusunu takdir ediyoruz dedi. Ebu Ubeyde, Dünya Kudüs Günü'nde İslam İnkılabı rehberinin Filistin halkı ve direnişi hakkında Arapça yaptığı samimi konuşmasını dinledik dedi.
Lübnan'daki Gulna ve El Amel Partisi lideri İran'ın Filistin halkına verdiği desteği övdü ve İran gibi Arap ülkelerinin Filistin'i desteklemesi gerektiğini söyledi. İran, İslam devriminin zaferinden sonraki yıllarda Filistin halkının ülkelerini desteklemek, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında önceliklerden biri olarak görülmüş ve stratejik bir konuma sahiptir. İran Anayasası'nın 154. maddesine göre İran İslam Cumhuriyeti insan refahını bir bütün olarak insan toplumunun ideali olarak görür ve bağımsızlığı, özgürlüğü, hukukun üstünlüğünü, adaleti tüm insanların hakları olarak tanır. Lübnan El-Ad haber sitesine göre Lübnan'daki Kuluna ve El-Amel Partisi lideri Şeyh Ahmet El-Kattan, İran gibi Arap devletlerinin Filistin'i desteklemesi ve Filistin'e yardım etmesi gerektiğini söyledi. El-Kattan, haklı olmak isteyen herkesin Filistin ve Kudüs'le birlikte olması gerektiğini, zira Kudüs'ün merkezi olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı, Amerikalı yetkililerin dağınıklık, abartı ve savurganlıktan zarar gördüklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer anlaşmaya dönüşün İran için en iyi yol olduğunu iddia etti. İbrahim Azizi, bugün nükleer müzakerelerde ulusal çıkarlara dayalı net, mantıklı bir pozisyon teklif ettiğimiz bir aşamaya geldik ve bu strateji çerçevesinde müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Amerikanlara bunu başaramadıklarını defalarca dile getirdik, dedi. Azizi, Amerikalı yetkililer mantıklı konuşabiliyorlarsa dinliyoruz. Ancak Amerikalıların herhangi bir dal atlayıp nükleer meseleyle ilgisi olmayan herhangi bir şey hakkında konuşmaları kabul edilebilir değil. Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşmadaki çelişkili tutumları bu ülkenin ne yaptığını bilemediğini açıkça gösterdiğini söyledi. İran Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin sözleri ve ilkeleri çok açıktır. Amerika ve müzakere tarafları İran'ın bazı temel koşullarını, yani ekonomik çıkarların garanti altına alınması, doğrulanması gibi bazı temel koşulları kabul etmeye hazır olduklarında ve yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmakta bir sorunumuz yok. Azizi ayrıca İran nükleer anlaşma dışında müzakereleri ve diğer meselelerle ilişkilendirmeyi kabul etmiyor, dedi.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri bölgede yabancıların varlığının güvensizliğe yol açtığını söyledi. Ali Rıza Tengsiri, bölgedeki ülkeler bu hassas bölgede güvenliği sağlayabilir ve yabancı ülkelerin varlığına kesinlikle de ihtiyaç yoktur. Güney komşularımıza bölgede güvenliği sağlayabileceğimize dair defalarca barış ve dostluk mesajı gönderdik. Bu bölgede yabancıların varlığı kesinlikle haklı değil, zira onların varlığı bölgede güvensizliğin başlıca sebebidir, dedi. Fars Körfezi'ndeki İslam Devrim Muhafızları Donanması'na verilen görevden hareketle bu kuvvet Fars Körfezi'ni 5 ayrı bölgeye ayırmış ve bu alanların her birinde bir deniz bölgesi ve üs oluşturmuştur. İranlı general, Amerikalıların ve bölge ötesi ülkelerin bu bölgede yeri yoktur. İşgalci Kudüs rejiminin de bu bölgede kesinlikle yeri olmayacaktır. İran'ın sabrının da bir sınırı var. Eğer İran'ın sabrı tükenirse, Fars Körfezi'nde İran'ın çıkarları için sorun çıkarmaya çalışan herhangi bir ülkeyi devrim muhafızları donanması kesin ve onları pişman edici karşılık verir, dedi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca Fars Körfezi ünvanını önemli görerek, burası Fars Körfezi ve hiç kimse buraya sahte bir isim veremez, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı, İran ordusu çeşitli kalibrelerle Batı Asya'nın en büyük topçu gücüne sahiptir ve bu hem dostların hem de düşmanların kabul ettiği bir gerçektir, dedi. İran'a göre Tu General Kiomer Şerifi, İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri'nin son 5 yılda kaydettiği ilerlemeye atıfta bulunarak şunları kaydetti. Yaptırımlara rağmen ordu helikopterleri gece gündüz uçabiliyor ve füze menzili iyileştirildi. Bunlar İslam İnkılabı'nın kazanımlarıdır, dedi. Tugela Kiyomer Şerefe, bugün İran İslam Cumhuriyeti ordusunun füze biriminin nokta vuruşu yapan önemli bir güç olduğunu belirterek, Doğu ve Batı İslam İnkılabı'nın dünyaya hakim olma standartlarını ve dengelerini bozacağını, din ile dünyanın bir araya getireceğini ve İslam İnkılabı'nın yeni bir asır başlatacağını ve bugün de hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini düşünmüyorlardı, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Komutanı, ülkenin güneydoğu sınırlarında yüklü bir uyuşturucu sevkiyatının ele geçirildiği, silah ve mühimmat çetesinin imha edildiğini duyurdu. General Ahmet Ali Guderzi yaptığı açıklamada İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletindeki sınır muhafızlarını son 24 saatte 3 ayrı operasyonda hem deniz hem de kara sınırını kontrol ederken önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. General Guderzi, Mircave ve Çabihar illerinde düzenlenen 3 sınır operasyonunda sınır muhafızlarının uyuşturucu sevkiyatlarını tespit ettiklerini belirterek, sınır muhafızları bu 3 operasyonda yaklaşık 3,5 ton çeşitli uyuşturucu madde ele geçirdiler. Bu bağlamda çok sayıda aracı el konuldu, çok sayıda ölüm taciri tutuklandı dedi. İran polis gücü sınır komutanı ayrıca Fuzistan ve Kermanşah il sınırlarında önemli miktarda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini de belirterek Fuzistan'ın Hur el Azim ve Kermanşah vilayetine bağlı Salas Babacani sınır bölgelerine görev yapan sınır muhafızları 2 kaçakçılık çetesine ait 92 silah ve mühimmatı imha ettiler dedi.
Hamid Nuri'nin İsveç hükümeti tarafından siyasi tutukluluğunun devam etmesi nedeniyle İsveç'in Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç savcısının İslam Cumhuriyeti hakkındaki asılsız ve uydurma suçlamalarına İran tarafından şiddetle protesto edildi ve İran'ın notası Büyükelçi'ye iletildi.
İsveç'te Sıkı Yön Partisi lideri aşırı sağcı Danimarka İsveç vatandaşı Rasmus Paludan bir kez daha Kur'an-ı Kerim'e hakaret etti ve sosyal medyada bir videosunu yayınladı. Paludan sosyal medyada Kur'an-ı Kerim'in bir cildini Risalet Camii'nin önünde yakan görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Polisin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu görüştüklerini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi. Kiev'de bulunan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün Türkiye'de müzakerelerin sürdürülmesinin Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.
Haber kaynakları Ukrayna'nın iki ülke arasındaki sınır noktasında bir Rus askeri mühimmat deposuna saldırdığını bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konashenkov ise Odessa bölgesinde yer alan askeri havaalanında Amerika ve Avrupa'dan gönderilen silah ve mühimmatın bulunduğu bir hangarın yüksek hassasiyetli Onyx füzeleriyle imha edildiğini açıkladı.
Dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların İstanbul Valiliği'nce yasaklandığı Taksim Meydanı'na sendikaların küçük gruplar halinde girişine izin verildi. Meydana ilk grup Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu oldu. Sendika yöneticileri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Türkiye birlikleri Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı askeri operasyonlarını sürdürürken son operasyonda 7 PKK'nın öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Irak'ın Musul ilindeki Türkiye'nin askeri üssü birkaç füze tarafından hedef alındı.
Ve son haberimiz Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce muhalif destekçi Bakü'nün eskiden Dağlık Karabağ olarak bilinen Karabağ'a karşı kazandığı zaferin ardından hükümetin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği tavizleri protesto etmek için pazar günü toplandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz sabah haber bültenimiz burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Taliban'ın Kabil'deki terör patlamalarına tepkileri etrafında. Taliban sözcüsü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı. Taliban, onlarca ibadet eden ve namaz kılanın şehadetine ve yaralanmasına yol açan bu terör girişimini insanlık karşıtı cinayet olarak adlandırdı. Kabil'de Ehl-i Sünnet'in Halife Sahip Camisi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca sivil Afgan şehit düştü, onlarcası da yaralandı. Taliban sözcüsü Zebuhullah Mücahit paylaştı tweette, Kabil Sünni camisine yönelik terör saldırısını kınayarak şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu saldırı insanlık karşıtı bir cinayettir. Bu tür saldırılar İslam ve insanlıkla yakından uzaktan hiçbir alakası yoktur. Taliban sözcüsü Zebuhullah Mücahit, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek bu cinayetin faillerini ve azmettiricilerini bulup cezalandıracağız dedi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ehl-i Sünnet'e ait Halife Camii'ne yönelik terör saldırısı Afganistan'daki teröristlerin eş zamanlı olarak Şii ve Sünni toplulukları ve kesimi hedef aldıklarını gösterdi. Aslında Afganistan'daki terörizm şimdi de tüm mezhepsel grupları hedef almış ve hatta iki kesimi birbirine düşürmeyi amaçlamıştır. Afganistan'da terör saldırılarının artması, özellikle de Taliban'ın sadece seyirci kaldığı bu ölümcül ve insanlık dışı eylemlerin Kabil'de yaşanması, Taliban'ın terörist gruplara karşı mücadelede ve güvenliği sağlamada ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu inkar edilmez kanıtıdır. Son aylarda Afganistan'da Taliban'ın hakimiyeti ve kontrolü döneminde terör örgütü IŞİD'in bu ülkede birçok terör saldırısı ve eylemini planlamaktan ve yürütmekten sorumlu olduğu göz önüne alındığında Taliban yönetiminin bu terörist grupla ciddi ve etkili bir şekilde yüzleşme ihtiyacı bir kamu talebi haline gelerek artık bir zaruret olarak görülmektedir.
IŞİD terör örgütünün ülkede istikrar ve güvenliği bozan ana grubu olduğu Taliban yönetimi için açık olsa da bu terörist grupla kesin bir çatışmanın neden yaşanmaması Taliban'ın hala yanıtlayamadığı önemli bir soru olmaya devam etmektedir. Afganistan'daki ulusal istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi talebine ve IŞİD terör grubu ile mücadele isteklerine ve kamu ısrarına rağmen Taliban hükümetinin IŞİD'e karşı sergilediği pasif ve soğukkanlı tutumu düşündürücüdür. Taliban hükümeti IŞİD'in Afganistan için büyük bir tehdit olmadığını iddia ederek grubun ölümcül ve insanlık dışı eylemlerini küçümsemeye çalışıyor. Bu ise büyük ve belirleyici bir hata olabilir. Bu arada Taliban son haftalarda ülkenin farklı yerlerinde yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olan IŞİD teröristlerinin saldırılarını daha az tehlikeli şeklinde yorumlayarak terörist IŞİD grubunu Afganistan'da küçümsemeye çalışıyor. Afganistan'daki IŞİD saldırılarına karşı Taliban hükümetin anormal sakinliği ve yaşananlar karşısında normal davranmaya yönelik devam eden tavırları Afganistan halkının IŞİD'in vahşi ve ölümcül eylemleri karşısında Taliban'ın sergilediği bu şüpheli konumu karşı öfke ve tepkisine sebep oldu. Afgan halkı için önemli soru 2001-2021 yılları arasında Afganistan'da yabancı güçlerin varlığından farklı olarak Taliban'ın ülkedeki IŞİD ve diğer istikrarsızlaştırıcı gruplarla neden güçlü bir çatışmaya girmediği ve terör saldırıları karşısında neden sadece seyirci kalmayı tercih etmesidir. Afganistan'da son haftalarda ve günlerde yoğunlaşan IŞİD terör saldırıları karşısında Taliban yönetiminin önemli ve düşündürücü soğukkanlılığı, Afganistan'da Taliban'ın devam eden egemenliğe karşı ülkede yaygın bir güvensizliğe yol açmıştır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya ve Amerika arasında G20 zirvesi sorunu etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlenecek olan G20 zirvesine katılma meselesi ve Amerika'nın açık bir şekilde Putin'in bu zirveye katılmasını engelleme girişimleri Moskova ve Washington arasında yeni bir gergin dönemi başlattı. Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, G20 oturumunun ev sahibi olarak Rusya ve Ukrayna Cumhurbaşkanlarının gelecek zirveye katılmayı kabul ettiklerini belirtti. Endonezya Cumhurbaşkanı, Ukrayna Savaşı'nın dünya ekonomisine büyük etkisi sebebiyle Putin ve Zelenski'yi G20'ye davet ettiğini belirterek, G20 grubunun dünya ekonomisinin iyileştirilmesinde katalizör rolü oynadığı söylenmelidir, dedim. Görünen o ki 20 Kasım'da düzenlenecek olan uluslararası G20 zirvesine önce Zelenski ve bir gün sonra da Putin davet edilmiştir. Halbuki Ukrayna G20 üyesi değildir. Bu arada Washington Rusya'yı ve özellikle Rusya Devlet Başkanı Putin'i daha fazla izole etmek ve Batı'nın genel olarak yaptırımları uygulama ve Rusya için daha fazla gerilim yaratma siyaseti çerçevesinde açıkça baskılarını arttırarak Putin'in yaklaşan G20 zirvesine katılmasına açıkça karşı çıkıyor. Bir diğer yandan Beyaz Saray sözcüsü Biden'ın Zelenski'nin G20 zirvesine katılımından dolayı memnuniyetini belirterek şöyle dedi. Başkan Biden, Putin'in G20 zirvesine katılmasına karşı olduğunu açıkça belirtti ancak Ukrayna'nın bu zirveye katılımını memnuniyetle karşılıyor. Bizim görüşümüze göre Rusya'nın ne kamu ne de özel olarak bu etkileşimlerin bir parçası olmaması gerekiyor.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Lafporter de şöyle dedi. Amerika, Rusya'nın uluslararası topluluğa veya uluslararası kurumlara katılımıyla ilgili olarak geçmişe kıyasla normal bir katılıma sahip olamayacağını düşünüyor. Amerika'nın bariz taleplerine ve girişimlerine rağmen Endonezya'nın G20 zirvesine başkanlık ettiği dönemdeki yaklaşımı Amerika'nınkinden farklı bir gerçeği ortaya koyuyor. Endonezya Cumhurbaşkanı Putin ve Zelenski'nin davetini vurgulaması ve Ukrayna Savaşı'nın barışçıl bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirtmesi, diğer ülkelerin tarafsız bir şekilde durumun çözülmesinden yana olduğunu açıkça gösteriyor. Joko Widodo, savaşa derhal son verilmesinin önemini vurguladım. Ayrıca barış çabalarının devam etmesi gerektiğini ve Endonezya'nın bu barışçıl çabalara yardım etmeye hazır olduğunu vurguladım, diyor. Mevcut durumlardan yararlanan Amerika ve Avrupalı ortakları Rusya'yı özellikle de askeri kapasitesini daha da zayıflatmak için Ukrayna'daki savaşı uzatmak istiyor. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Rusya'yı ekonomik olarak zayıflatmak ve uluslararası alanda tecrit etmek için Moskova'nın Ukrayna'da stratejik başarısızlığını aradığını söyledi. Çin, Hindistan, Arjantin, Türkiye, Suudi Arabistan, Brezilya, Meksika, Güney Afrika'dan oluşan G20'de Amerika'nın siyasetlerine karşı çıkmaktadır. Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük ve gelişmekte olan ekonomileri olarak kabul edilen bazı ülkeler, Ukrayna Savaşı bahanesiyle Rusya'ya karşı yeni bir koordineli Batı yaptırımlarının yasa dışı olduğuna ve dünya üzerinde geniş kapsamlı olumsuz etkileri olacağına, ekonomi ve finans, enerji ve gıda alanı da dahil olmak üzere uluslararası krizler yaratacağına inanıyor. Özellikle bu benzeri görülmemiş yaptırımlar Rusya'yı mümkün olan tüm boyutlarda tamamen yok etmeyi amaçlıyor. Aslında Amerika, Batı bloğunun lideri olarak mevcut dönemi Rusya'yı ezmek ve Vladimir Putin'in meşruiyetini baltalamak için en iyi fırsat olarak görüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 12 Ordubehşt 1401, Hicri Kameri 1 Şevval 1443 ve Miladi 2 Mayıs 2022 Pazartesi. Bugün Hicri Kameri 1 Şevval mübarek Ramazan bayramına denk gelmektedir. Ramazan bayramı aslında Müslümanların en büyük bayramlarından biridir. Dünya Müslümanları bir ay boyunca tuttuğu oruç ve yüce yaradan Allah'a ibadet etmeleri sonunda oruçlarını aşarak bu büyük bayramı kutlamaktalar. Mübarek Ramazan bayramı ibadet ve kendine yapılandırma ayı olan Ramazan'la vedalaşmaktır. Ramazan bayramında oruç tutmak haramdır ve halk kendi nefislerine galibe çalmak ve takva elde etmek için bir ay boyunca yaptığı tüm çabaları neticesinde görkemli Ramazan bayramı namazını eda ediyorlar. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Ordubehş 1358'de İslam İnkılabı'nın en önde gelen teorisyeni ve İnkılap Konseyi Başkanı Üstad Ayetullah Murtaza Mutahhari, Eli Kanlı terör örgütü Furkan grubu tarafından şehit edildi. Bu hadise İslam İnkılabı'nın zaferinden 3 ay gibi kısa bir süre geçtiği bir sırada gerçekleşti. Üstad Mutahhari, inkılabın zaferinden önce ve sonrasında, inkılabın zaferinde ve İslam hükümetinin kurumasında bilimsel, mezhebi ve siyasi alanlarda önde gelen bir şahsiyet olarak önemli rolü vardı ve İran'da despot Pehlevi rejimine karşı halkçı gösterilerin düzenlenmesinde öncüydü. Şehit Mutahhari, İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde İmam Hümeyni tarafından İslam İnkılabı konsey üyeliği ve bu konseyin başkanlığına atandı. Şehit Mutahhari, İran'da İslam İnkılabı hareketi sırasında ve hareketin zaferine kadar ve inkılaptan kendisinin şehadetine dek İmam Hümeyni'nin en yakın danışmanı ve siyaset adamı ve karar alıcılardan biriydi. Bu önde gelen mücahit evine gitti bir sırada sapkın Furkan örgütü unsurlanınca suikasta uğradı. Şehit Mutahhari'nin şehadet günü İran'da öğretmenler günü olarak adlandırılmaktadır. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Ordubehş 1393'te İranlı ünlü müzisyen Muhammed Reza Lütfi vefat etti. Hicri Şems'i 1325'te Gurgan'da dünyaya gelen Muhammed Reza Lütfi 5 yıl boyunca musiki meslek okulunda musiki öğrendi. Hicri Şems'i 1353'te musiki yüksek okulunda bilimsel grubu üyesi oldu ve aynı yılda radyo ile işbirliğinde bulundu. ...1190 yıl önce bugün Hicri Kameri 1 Şevval 253'te Hicri 3. yüzyılın ünlü muhaddislerinden Muhammed bin İsmail Buhara'yı Samarkand'a bağlı Ferhang kasabasında vefat etti. Bilimini artırmak için uzak beldelere giden Muhammed bin İsmail Buhara'yı İmam Buhara'yı lakabıyla üne kavuştu. Ehli sünnetin en muteber kaynaklarından olan Sahih Buhara'yı Muhammed bin İsmail Buhara'yı tarafından kaleme alınmıştır. Bu değerli eser 600 bin hadis arasından seçilen 9 bin hadisi nebeviyi içermekte.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemini ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Çağ.
Selçuk Geçer dolarda yaklaşan kara günleri açıkladı.
Cumhuriyet.
Fabrikadan konuta, tarladan dükkana, binlerce gayrimenkul bankaların eline geçti.
Milli Gazete.
İşçilerin gündemi geçim.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 30 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde imkanları değerlendirmek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye idare edenlerin zihnine yerleşmiş bir kabul var. Buna göre petrolümüz olsa, enerjide dışa bağımlı olmasaydık her şey iyi olur, işler yolunda giderdi. Doğru gibi görünse de bu mesele tartışılmalıdır. Çünkü petrolümüz olmasa da var olan imkanlara sahip çıkıp değerlendirebildiğimiz söylenebilir mi? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uzmanlar biyogaz imkanlarının değerlendirilmediğini düşünüyor. Mesela Renesco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Beyazoğlu şöyle demiş. Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz ülkemizde yeni yeni tanınıyor. Biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarı Avrupa'daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye'de bu potansiyele rağmen çok az sayıda biyogaz tesisi bulunuyor. Biyogaza sadece hayvansal ve tarımsal atık olarak bakılıyor. Ancak ülkemizde sadece yılda 35 milyar TL'lik gıda atığı oluşuyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre hayvansal ve organik atıklardan elde edilen biyogaz, ekonomik ve çevreci özellikleriyle olduğu kadar bölgesel kalkınmaya da doğrudan etki eden bir çözüm olarak gösteriliyor. Renesco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Beyazoğlu, biyogaza dönüştürülebilecek atık miktarının Avrupa'daki pek çok ülkeden fazla olan Türkiye'de bu potansiyeli değerlendirilmediği kanaatinde. Beyazoğlu, biyokütle tesislerinin bir türü olan biyogaz tesisleri şu anda Türkiye'de az sayıda ve dağınık bir yapıda. Temiz ve sürdürülebilir bir çözüm olan biyogazın kullanımı gelişmiş ülkelerde hızla yaygınlaşıyor. Biyogaz sağladığı elektriğin yanında yüksek verimli gübre olarak da tarımsal üretimde katkı sunuyor. Özellikle Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için alternatif oluşturan biyogaz ülkemizde yeni yeni tanınıyor, demiş. Beyazoğlu şu bilgileri de paylaşmış. 2021 yıl sonu itibariyle 1,87 milyar dolar olan Avrupa biyogaz pazarının 2025 itibariyle 6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Avrupa'da hali hazırda 17 binden fazla biyogaz tesisi varken Türkiye'de bu rakam sadece 95. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası BEPA verilerine göre Türkiye'deki atıkların toplam ekonomik enerji eşdeğeri 34 milyon TEP bölü yıl, TEP ton eşdeğer petrol civarındadır. Bunun parasal karşılığı ise 1,5 milyar dolardır diyebiliriz. Türkiye biyogaz üretimine önem ve öncelik verir ise temiz ve sürdürülebilir enerji üretiminde büyük sıçrama yapabilir. Yenilenebilir enerji yatırımları içerisinde biyogaz ise yeterli ilgiyi görebilmiş değil. Alternatif enerji kaynakları arasında dikkat çeken biyogaz, enerjiden kaynaklı yüksek oranda cari açık veren Türkiye için yeni bir fırsat anlamına da geliyor. Gıdaları israf etmeye başlı başına bir dert. Demek ki ülkemiz sadece gıdaları israf etmekle kalmıyor, israf edilen, çöpe giden gıdalardan biyogaz üretme imkanı varken bunu da yeterli miktarda yapamıyor ve bir bakıma israf edilen gıdaları da tekrar israf ediyor.
Ahmet Gürsoy 30 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Deva Gelecek Yol Ayrımı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Olaylar, gelişmeler ve bağlı olarak günden bir ırmak gibi akıyor. Doğrusunu isterseniz hangisine odaklanacağımızı şaşırıyoruz. Birini seçsek öbürü kalıyor. Şartlar değişirse Buna uyum sağlamak zorunda olan aktörler de değişir. Nitekim öyle oldu. Seçim kuralları iktidar tarafından iktidarın çıkarına değiştirildi. Haliyle yeni kurallara göre siyaset üretilecek, oyunlar buna göre oynanacak. Bu durumda ilk hamle Deva Partisi'nden geldi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Babacan kendi amblemizle seçime gireceğiz dedi. Haklı mı? Haklı. Çünkü Deva Partisi de daha sonra benzer açıklamayı yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da haklı. Söylediğimiz gibi hem seçme seçilme kuralları değişti ve hem de bu partiler henüz siyasal kimlik oluşturma aşamasında. Siyasetin yetkin bir aktörü olacak ve Türkiye'de iktidara yürüyecekse kendi boynunun ölçüsünü bir kere almalıdır. Taraftarlarını parti kimliği ile bütünleştirmelidir. Benzerliğini ve farkını ortaya koymalıdır ki neyin nesi olduğu anlaşılsın. Bu durum aynı zamanda seçimler yoluyla özgüven kazanma ya da kaybetme sürecidir. Öte yandan altılı masaya olan bağlılıkları temelinde söylediklerimizin tümüne bağlıyız denildiği için Millet İttifakı ile olan ortak paydayı yok saymadıklarını göstermeleri önemli bir yer tutuş olarak değerlendirilebilir. Tutarlı mı? Evet, tutarlı. Bu strateji ne getirir ne götürür. Millet İttifakı içinde geçmişten kaynaklı olarak hem Davutoğlu'na ve hem de Babacan'a eleştiriler vardı. Pek çok kişi muhalefet olduk diye hemen öyle sıyrılamazlar. AK Parti'deyken yaptıklarının hesabını versinler diyordu. Bu itiraz ve onun beraberinde getireceği endişelerin sorgulanmasına ilişkin sınırlama Millet İttifakı üzerinden kalktı. Aynı şekilde muhafazakar kesim üzerinde yıllardır sürdürülen çok ağır, çok olumsuz CHP karalama propagandası var. Halen de sürdürülüyor. Bu kesime göre CHP, dinsizler, imansızlar partisi. Kolay silinecek bir iz değil. Hal böyle olunca Deva ve Gelecek Partisi adayları CHP listelerinden gösterilse bile eli CHP'ye gitmediği için oy vermeyecek pek çok seçmen olacaktır.
Tahran Radyosu.
Osman Sert 30 Nisan tarihli Karar gazetesinde Deva'nın kararı muhalefetin geleceği başlıklı yazısına yer veriyor. Deva Partisi'nin seçimlere kendi adı, amblemi ve listesiyle gireceği açıklaması beklenen sürprizdi denebilir. Beklenen olması Deva'nın bir tercih noktasında olduğunun bilinmesinden kaynaklanıyor. Zamanlama ve içerik ise işin sürpriz boyutu. Yarını tahmin etmek için altılı muhalefetin nasıl oluştuğunu unutmamak gerek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Muhalefetin bir masa etrafında buluşmasını mecburi kılan temel dinamik, masanın çevresindeki tüm partilerin istedikleri büyüme trendini yakalayamamış olması. Yani mevcut haliyle Millet İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin önümüzdeki seçimleri kazanmayı garantileyememesi, hem Cumhurbaşkanı adayını seçtirme hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlama ihtimalinin azalması. Millet İttifakı'nın mevcut iktidarı değiştirme hedefini tek başına varamayacağı anlaşıldıkça, iktidar koalisyona uzak kalan muhalefet partileriyle birlikte hareket etme ihtiyacı arttı. Muhalefet seçmeninde de birlikte hareket etme talebi ve beklentisi oluştu. Masanın kurucu ortağı CHP hem ana muhalefet partisi olması hem de muhtemel cumhurbaşkanı adaylarını içinden çıkaracak olması sebebiyle çok dinamik bir süreç izliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden bu yana ama özellikle de yaklaşık bir yıldır etkin bir lider profili çiziyor. Helalleşme çağrısından kamu kurumlarının kapılarında toplumun sıkıntılarını gündem haline getirmesini ve ben diliyle bir cumhurbaşkanı adayı profili çizmesini kadar en azından gündem belirleyen bir siyaseti var Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bu aktif tutum doğrudan seçmen tercihlerine en azından bugüne kadar yansımadı. CHP hala %26-27 eşiğini aşabilmiş görünmüyor. Gelecek Parti 2019 Aralık'ında siyaset hayatına girerek o döneme kadar dokunulmamış siyasal haritaya bir hareket getirdi. Nitekim ardından da DEVA Mart 2022'de kuruldu. Ancak hem bu iki partinin yola ayrı çıkmış olması hem pandeminin tüm dünyada iktidarlar lehine oluşturduğu rüzgar hem de yine COVID'in yeni kurulan partilerin sahaya inmelerini engellemesi iki partinin de aleyhine oldu. Bu süreçte Erdoğan güçlü siyasi diliyle tabanındaki erimeyi yavaşlatabildi. Seçimlere bir sene kalmışken iki parti de %2-3 bandında seyrediyor. Yeniden Refah'ın kurulmasından etkilenen Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin de büyük bir oy potansiyeli yok. Şimdi siyasetin ana hedefine geldi sıra. O da iktidar olabilmek ve vaatleri gerçekleştirebilmek. Bunun için de hem destekledikleri Cumhurbaşkanı adayını seçtirebilmek hem de seçimlerde en fazla milletvekili sayısı ile çıkabilmek gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
La ilahe illallah ve Allahu Ekber. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
Ramazan Bayramı İlahi Mükafat Bayramı.
Tüm dünya Müslümanları nerede olurlarsa olsunlar Ramazan Bayramı günü mutlu ve mesutturlar ve kulluk edip Allah'ın nezdinde secdeye indikleri için iflah duygusu içerisindedirler.
Biz de Ramazan Bayramı dolayısıyla sizlere iki bölümlük özel bir program hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Ramazan bayramı bir ay ibadet ve kulluk etmenin ardından gelip çattı ve tam bir güneş gibi müminlerin gönüllerine doğdu ve bu gönülleri aydınlattı. Ramazan ayında Kur'an kıraatiyle gönüllerinin paslarını sildiren Kadir gecelerinde gözyaşı döküp tövbe eden, tövbeye dönmek için bir fırsat gören, oruç tutmuş olan müminler şimdi de Ramazan bayramını karşılıyorlar.
Evet, müminler bugün de gusül edip en temiz ve en güzel elbiselerini ve giysilerini giyerek, hoş kokulu bir şekilde sokakları ve caddeleri süsleyerek, çiçek ve şerbet dağıtarak mutluluklarını gözler önüne seriyorlar. Tüm dünya Müslümanları nerede olurlarsa olsunlar, Ramazan bayramı günü mutlu ve mesutturlar ve kulluk edip Allah'ın nezdinde secdeye indikleri için iflah duygusu içerisindedirler. Artık Ramazan bayramı kendini göstermeye başlamıştır. Melekler dalga dalga semalardan yeryüzüne gelip ilahi rahmet ve affı müminlere müjdelemek istiyorlar.
Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurmuşlardır. Allah-u Teala Ramazan bayramı gününde meleklere şöyle buyurmuştur. Amellerini yerine getirenlerin mükafatı nedir? Melekler ise ey Allah, onların mükafatı senin elindedir derler. Allah-u Teala ise şöyle buyurur. Siz melekler şahit olunuz ki ben kullarımı affettim.
Ramazan bayramının iç açıcı sabahı hep görkemli namazlar ile başlar. Bir ayı Allah'ın mağfiret ve rahmetinin misafiri olan Müslümanlar beyaz ve tertemiz elbiselerle Ramazan bayramı namazı saflarına katılırlar. Onlar ilahi zikir yapıp gönüllerinde nitelendirilemez bir heyecana sahipler. Müezzin lebbeyk Allahümme lebbeyk der. Sanki cümle alem ve mahluklar onunla bu zikri tekrarlar. Kesret içindeki vahdet ne kadar da anlamlı. Allah ekseni etrafında, eşsiz yaratan etrafında oluşan vahdet. Ona koro halinde seslenen ve sayısız mahluklar lebbeyk diyerek namaz saflarını oluşturuyorlar.
Ramazan bayramı fıtrata, maneviyata ve ilahi kulluk ve mabuda dönüş bayramıdır. Ağızlar iflas sözcüklerini dile getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillah ala ma hadana cümlelerini dile getirirler. Ramazan ayında oruç tutanlar çok mutlular çünkü ceberut aleminin ziyafetine katılmışlar. İlahi izzet ve görkemi canı gönülden hissediyorlar. Ne kadar güzeldir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk ezgisi. Allah'a kulluk etmek sesleri ne kadar da insanın duygularını kabartıyor.
Ramazan bayramı namazı, Müslümanların maneviyatı ve inancının tecellisi olan görkemli bir toplanmadır. Din önderlerimiz de bu tür toplanmaların en görkemli şekilde düzenlenmesini tavsiye etmiştir. İslam dini sosyal bir din olduğundan, vahdeti gösteren davranışların bu dindeki önemi de oldukça büyüktür. Hac gibi kimi dini vecibeler de toplu halde yerine getirilir. Hac, İslam'ın şerefini, izzetini göstermekte ve Müslümanların birbirleriyle tanışmasına ve İslam dünyasının sorunlarını çözmesine imkan tanımaktadır.
Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazları da İslami ülkelerde Müslümanların önemli toplanma fırsatlarındandır. İmam Rıza Aleyhisselam ise bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ramazan bayramı insanların toplanıp Allah için toplu bir şekilde dışarı çıkıp verdiği nimetlerden dolayı ona şükretmeleri için belirlenmiştir. İşte fıtır bayramı olarak da bilinen Ramazan bayramı toplanma ve insanın fıtratına dönme, zekat verme, Allah'a rağbet gösterme, yalvarıp yakarma günüdür.
Ramazan bayramı her şehirde ve ülkede kutsal mekanlarda ve camilerde kılınır. Bu bayrama özel namazın 2 rekatı bulunmaktadır. Toplamda 9 kadar kunutu bulunmaktadır. Ramazan bayramı namazlarından biri de her yıl Tahran'da İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei imametinde kılınır. Ayrıca kutsal Meşhed kentinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın Nurani Türbesi'nde de bir ay boyunca infak ve it'am yapan oruç tutanlar, tövbe edip sahura kadar zikir ve münacat yapanlar görkemli bir Ramazan bayramı namazı kılarlar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta şöyle buyurmaktadır. Müslümanlar Ramazan ayından nuraniyetle beraber çıkarlar. Ramazan ayı orucu ile, zikri, duası ve Allah'a şükretmeleriyle, Kur'an tilavetiyle, diğer sayısız hasenatiyle gönülleri aydınlatır ve insanın gönlündeki ve ruhundaki pasları temizler. Gerçekten mümin insan Kadir gecesinden itibaren yeni bir yıla ayak basmış olur. Kadir gecesinde onun kaderi ilahi katipler tarafından yazılır. İnsan yeni bir yıla ayak basmış olur, yeni bir aşamaya, gerçekte yeni bir hayata ayak basar ve yeniden doğar. Takva sayesinde topladıklarıyla yoluna devam eder. Ramazan bayramı namazı ise bu yeniden doğuşun, Ramazan ayında verilen bu ilahi nimetlerin şükredilmesi namazıdır.
Tahran Radyosu.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Ramazan bayramı konutları marifler ile dolu dualar içermektedir. Bu konutlarda şöyle dua okunur.
Allahümme ehlel kebriyâi vel azame ve ehlel cude vel ceberu ve ehlel affi vel rahme ve ehlel takba vel magfire es'eluke بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
اللهم أي ululuk ve azamet sahibi, أي cömertlik ve ceberut sahibi, أي af ve rahmet sahibi, Müslümanlar için bayram ve Muhammed için birikim, şeref ve artış vesilesi kıldığın bu gün hakkına, senden Muhammed ve Ehl-i Beytine rahmet etmeni, Muhammed ve Ehl-i Beytini kattığın her hayra beni de katmanı ve Muhammed ve Ehl-i Beytini çıkardığın her kötülükten beni de çıkarmanı diliyorum. Allah'ım, senden salih kullarının istediği şeylerin en iyisini istiyorum. Ve salih kullarının sana sığındığı şeylerden ben de sana sığınıyorum.
Bu kunutların son kısmında Allah'tan şöyle bir temennide bulunuyoruz. Allah'ım, bizi Muhammed ve Ehl-i Beytini yönlendirdiğin salih amel ve saf iman cennetine götür. Bizi kötü ve haram amellerden, evliyaları ve din büyüklerimizi ve aziz isimleri onlardan koruduğun kötü ahlaktan ve sapkın düşüncelerden uzak tut ve dokunulmaz kıl. Evet, namaz kılanlar bu dualar ile Allah'tan Ramazan ayında oruç ve salih amel sayesinde topladıkları takva birikimini onlar için korumalarını ve onları sapmaktan ve yolsuzluk bataklığına düşmekten korumasını isterler.
Müminler Ramazan bayramında böyle büyük bir hedef çizerler ve Allah'tan bunu talep ederler. Tabii her insan kendi çabaları ve emekleriyle günahlardan uzak durmaya ve doğru yolu bulmaya çalışmalıdır. Nitekim hadislerde şöyle buyurulmuştur: İnsanın günah işlemediği her gün bayram sayılır.
İmam Seccad aleyhisselam ise mübarek Ramazan ayında hizmetkarlarını ve çalışanlarına serzeniş etmesi yerine onların hatalarını hep bir kenara yazardı ve Ramazan bayramı gününde onları toplayıp herkesin hatalarını günü ve tarihiyle beraber onlara hatırlatırdı. Ardından onlara hatalarını ve bu hatadan dolayı ceza almadıklarını hatırlatırdı. Hizmetkarları ise, ey peygamberin oğlu, sen bizim günahları görmezden geldin ve bizi affettin. Allah da senin günahlarını affetsin duasında bulunurlardı. Ardından İmam Seccad aleyhisselam, ben sizi affedip bağışladım, size kötülük yaptıysam siz de beni affedin derdi.
İmam Seccad aleyhisselam Ramazan bayramı gününde gereken miktarda hizmetçileri ve çalışanlarını ödüllendirip elinin altındakileri bile serbest bırakırdı ve şöyle buyururdu: Subhanallah, Ramazan ayının her iftar vaktinde 70 bin kişiyi cehennem ateşinden kurtarırdı. Ramazan ayının son gecesinde ise bu mübarek ay boyunca kurtardığı kadar yenilerini kurtarırdı. Şimdi de ben Allah'ın sizi serbest bıraktığımı görmesini istiyorum. Ümit ediyorum ki Allah beni cehennem azabından ve ateşinden korusun.
Değerli dinleyiciler, Ramazan bayramınızı bir kez daha kutlarken hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Bu arada programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Dünya Kudüs Günü etkinliklerinin Filistin ve Batı Asya'nın birçok noktasında düzenlenmesi
ve Hizbullah ve Ensarullah liderlerinin Dünya Kudüs Günü açıklamaları.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Dünya Kudüs Günü etkinlikleri Filistin meselesinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde dünyanın birçok ülkesinde düzenlendi. Bu gelişme işgal altındaki topraklarda Filistinlerin Ramazan ayı öncesi başlayan şehadet operasyonları ile ilgiliydi ve 4 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar Siyonist rejimin Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik cinayetlerine bir tepkiydi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın avluları 15 Nisan'dan bu yana Siyonist askerlerle Filistin halkı arasında en şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalarda en az 350 Filistinli yaralanırken 400'den fazla Filistinli gözaltına alındı.
Siyonist İsrail medya kaynakları son 40 gün içinde bir dizi Filistin operasyonunda 15 Siyonistin öldürüldüğünü ve onlarcasının yaralandığını duyurdu. Siyonist kanal 14 televizyonu sadece son 40 gündeki Siyonist kayıpların sayısını açıklayarak bunun Filistin'in Siyonistlere karşı son yıllardaki en yoğun operasyonları olduğunu itiraf etti. Siyonist Yediot Aharonot gazetesi Filistin operasyonlarının en şiddetli dalgasının başlamasına atıfta bulunarak İsrail'in güvenliğinin 2002'deki caydırıcı duvar operasyonundan bu yana en düşük seviyesine ulaştığını yazdı. Haaretz gazetesi ise işgal altındaki topraklara yönelik son direniş operasyonlarını stratejik bir olay olarak nitelendirirken, Siyonist rejimin kabinesinin bu gibi direniş operasyonlarını beklemediğini yazdı.
Bu önemli gelişme Filistin halkı tarafından herhangi bir örgütsel destek olmaksızın gerçekleşirken, operasyonlar işgal altındaki topraklarda gerçekleşti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah Kudüs gününde yaptığı konuşmada, bireysel operasyonları Filistin direnişinde yeni ve özel bir gelişme olarak nitelendirerek, bu operasyonların Siyonist rejimin güvenlik temellerinin zayıflığını ortaya çıkardığını söyledi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri açıklamasını şöyle sürdürdü. Bireysel operasyonlar İsraillilerin orduya ve hükümete olan güven seviyesini ciddi şekilde zedeledi ve tüm bunlar bu gibi operasyonların etkilerinden biridir. Öte yandan Filistinliler farklı bölgelerden bu operasyonları gerçekleştiriyor ve bu da önemli mesajlar içeriyor. Bireysel operasyonlar Tel Aviv rejimi için tehlikeli bir gelişmedir. Zira bir operasyon odası veya özel tesislere ihtiyacı yok. Bu bağlamda bireysel operasyonların en önemli başarısı Siyonistlerin görüşünü aksine güvenlik ve işgalin bir araya gelmediğinin kanıtlanmasıdır. Filistin'in kurtuluşu Siyonistleri güvenlikten yoksun bırakan ve dolayısıyla çantalarını alıp gitmelerine yol açan şehadet operasyonlarını gerektiriyor. Bu yüzden Filistin'in kurtuluşu için güçlü ordulara değil, mücahitlere ihtiyaç vardır.
Dünya Kudüs Günü etkinlikleri 2 yılın ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlendi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde koronavirüs hastalığının yayılması nedeniyle Dünya Kudüs Günü de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki toplantılar fiziksel olarak kısıtlandı ve etkinlikler ve çalışmalar genel olarak sanal olarak sürdürüldü. On binlerce oruçlu Filistinli mübarek Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için cuma günü Mescid-i Aksa'ya gitti. Medyada çıkan haberlere göre işgalcilerin geniş kısıtlamalar arasında on binlerce Filistinli Ramazan'ın son cuma namazına katılmak için Mescid-i Aksa'ya girdi ve Ramazan'ın son cuma namazını bu kutsal mekanda kıldı. Siyonist rejim askerleri Mescid-i Aksa'ya caminin farklı noktalarından saldırarak Filistinlerle çatışmaya girerken saldırıda ses bombaları ve gaz bombaları kullanıldı. Bu saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralandı.
Yemen'de başkent ve diğer 13 ilde Dünya Kudüs Günü etkinlikleri düzenlenirken etkinliğe yüz binlerce Yemenli katıldı. Yemen vatandaşları Filistin ve Yemen bayraklarını dalgalandırarak Siyonist rejime karşı sloganlar attı. Yemenli protestocular ayrıca Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesini Filistin halkına ihanet ve sırtından bıçaklama şeklinde nitelendirerek kınadılar. Gösterinin sonunda yayınlanan bildiride bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Siyonist rejimin yıkılmasıyla sağlanabileceği belirtildi.
Yemen yürüyüşünün en dikkat çeken kısmı Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin yaptığı konuşmaydı. Yemen halkına ekranlardan yayınlanan bir konuşmada İsmail Haniye, Kudüs'ü özgürleştirmenin en kısa yolu direniştir dedi. Haniye açıklamasını şöyle sürdürdü. Yemen halkının uluslararası Kudüs günündeki bu görkemli varlığı, Filistin ve Kudüs'ün bu milletin kalbinde olduğunu ve Araplığın ve İslam'ın merkezi olan Yemen'in Kudüs'e ve Filistin'e gönül verdiğini gösteriyor. Son olaylar Filistin topraklarını işgal etme, kimliğine saldırma ve onu halkından boşaltma şeklindeki Siyonist projenin doğasını ortaya koymaktadır. Filistin halkı kararını vermiştir ve bu karar direnişin tercihidir. Çünkü Filistin'in kurtuluşunun en kısa yolu budur. Biz İsrail'i tanımayacağız, silahlarımızı bırakmayacağız, Filistin topraklarının bir karşına bile göz yummayacağız.
Kuveyt'te ise Cuma günü İslami İran Büyükelçiliğinin daveti üzerine Dünya Kudüs Günü töreni bu ülkenin büyük salonlarından birinde düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi, kültürel ve sosyal şahsiyet, Müslüman ve Hristiyan alimler ve din adamları, İran-Kuveyt Dostluk Derneği Başkanı ve üyeleri, İslam ve yabancı ülkelerin büyük elçileri ve çok sayıda Filistinli şahsiyet katıldı.
Lübnan'da Dünya Kudüs Günü, halk, politikacılar ve Filistinli grupların ve Lübnan partileri temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Lübnan Hizbullah Siyasi Konsey üyesi Mahmud Kamati, törende yaptığı açıklamada mevcut dönem bir zafer ve Filistin'in kurtuluş dönemi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi. Direniş ekseni büyüdü, genişledi ve ülkelerde ve kurtuluş hareketlerinde ortaya çıktı ve bu direniş sahada zafer kazanarak kendi şartlarını düşmana empoze edecektir.
Tahran Radyosu.
Suriye'nin başkenti Şam'da da Cuma günü Dünya Kudüs Günü münasebetiyle geniş çaplı bir yürüyüşe sahne olurken, katılımcılar Filistin halkının Siyonist saldırılara karşı direnişlerini desteklemek için sloganlar attı. Bahreyn halkı da dünyanın diğer ülkeleriyle aynı saatlerde Cuma günü başkent Manama'da Mescid-i Aksa'ya destek için sokaklara döküldü. Bahreynliler Filistin davasını destekleyen sloganlar atarken, Ali Halife'nin Siyonist düşmanla ilişkilerinin normalleşmesini kınadı. Bahreynli protestocular ayrıca Manama'nın ana caddesi yakınında Filistin bayraklarını salladı.
Irak'ın farklı bölgelerinde Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine yoğun katılım gerçekleştirildi. Irak parlamentosundaki Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, Bağdat'taki Dünya Kudüs Günü töreninde Siyonist rejimin her zaman Irak'ı yok etmeye çalıştığını söyledi. Amiri, Kudüs günü Filistinlerin içinde yaşadığı bir umuttur ve biz bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz dedi. Fetih Koalisyonu lideri ayrıca Kudüs'e özen gösterilmesi ve Siyonist rejimle normalleşmeye doğru hareket edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şimdi Dünya Kudüs günü etkinlikleriyle ilgili dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini dinleyelim.
İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh, Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak ilan etmiştir. Ve ilan ettiği günden bugüne kadar her Ramazan'da olduğu gibi bizler de Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs günü olarak anıyoruz, kutluyoruz ve mazlumların yanında olduğumuzu, katil İsrail rejiminin Filistin üzerinde, Kudüs üzerinde oynadığı oyunları her yıl bu günlerde, bugün de son cuma gününde aşkar ediyoruz ve protesto ediyoruz, kınıyoruz ve aynı zamanda mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu her yıl olduğu gibi yeniden şiar ediyoruz ki bizler dünyadaki müstazaflar, dünyadaki Müslümanlar, inananlar olarak sizler yalnız değilsiniz, sizlerin yanınızdayız ve bu günde sadece Kudüs bir günden sınırlı olmaması lazım. İslam rehberi Ayetullah Hamiley Ağa'nın da buyurduğu gibi Kudüs günü hakkın batıl karşısında saf tutmasının sembolüdür. İmanımızdan vazgeçmediğimiz sürece de Kudüs'ten vazgeçmeyiz. Yani burada almamız gereken ana mesele şudur ki Kudüs'te bir hem insanlık suçu işleniyor Kudüs üzerinden hem de dinler babında, dinler arasında bir nifak ve nefret oluşumu şu anda sergilenmektedir. Siyonist İsrail rejiminin bugün kalkıp da İsrail'de, özellikle Filistin'de, özellikle Ramazan ayında, bakın yılın 365 günü bu durum devam etmektedir. Evlerinden çıkarılan Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın esareti, bunların hepsi yılın her günü bizim fikrimizde ve zihnimizde zindedir. Ama bu taraftan baktığımız zaman Ramazan ayında bilhassa İsrail cinayetlerini daha da şiddetlendirip zulümlerini arttırıp Müslümanlar üzerinde kurduğu baskıyı daha da şiddetlendirmektedir. Ramazan ayı imtihan ayıdır. İnsan nefsiyle imtihana çekilir. İnsan Rabbine karşı imtihana çekilir. Yani bu ay içerisinde insan bütün duygularından imtihan içerisindedir. Bilhassa İsrail'in bu cinayetlerini, bu saldırılarını Ramazan ayına seçmesi Müslümanların hassas olan ruhunu, hassas olan itikadını bir yerde zedelemektir.
Sayın Mutluhan Güneş'e görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Halkın yoğun katılımının yanı sıra Direniş Liderliği'nin Dünya Kudüs Günü vesilesiyle yaptığı konuşmaların iki boyutu vardı. Birincisi, Siyonist rejime karşı direnişin Filistin'in tam zaferine kadar devam edeceği ve ikincisi, teslimiyetçi Arap liderliğinin düşmanın planına göre hareket etmesi ve bu politikadan zarar görecek olmalarıdır. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Amerika'nın, Batı dünyasının, Siyonist hareketin ve tüm destekçilerinin amacının bölgeye Siyonist rejimi empoze etmek ve bunu bölgenin sorunlarını çözmenin anahtarı olarak tanıtmak olduğunu söyledi.
Nasrullah açıklamasının devamında şöyle dedi. Onlar zaman süresince Filistinlerin kendi topraklarını unutmasını istiyor ama bugün bu yolun asla unutulmayacağını vurguluyoruz. 1948'den beri İslam ümmetini Kudüs'ü özgürleştirme konusunda ümitsizliğe ve hüsrana uğratmaya çalışıyorlar ve tüm bu süre boyunca Siyonistler cinayetlerini durdurmadı. Bütün bu girişimlere rağmen Filistin halkının topraklarının kurtuluşu için her zamankinden daha fazla umudu ve güveni var. Filistin meselesini sürüncemede bırakma ve yıpratma süreci bölgedeki bazı ülkelerde işe yaradı. Ancak yaptırımlara, kuşatmalara, savaşlara ve terörist grupların dayatmasına rağmen hedeflerine asla ulaşamadı.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmalik Husi de Dünya Kudüs Günü'nün geniş çapta yeniden gündemde tutulmasının İslam dünyasında çok önemli bir konu olduğunu kaydederek şöyle dedi. Siyonist düşmanla ittifak kuranlar İslam'ın açık ilkelerini sırt çeviriyorlar. Zira Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de düşmana karşı koyma planını belirtmiştir. Siyonist düşman için kolaylıklar sağlayanlar ve ülkelerinin kapılarını onlara açanlar, Siyonist düşman gözünde samal inek gibidirler.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini dinlediniz.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran'da Öğretmenler Günü ve Murtaza Mutahar'ın şehadet yıl dönümüdür bugün. İran ve Tacikistan Cumhurbaşkanları Ramazan bayramını kutlayarak bölgede güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında koordinasyona ihtiyaç olduğuna vurgu yaptılar. Katar Emiri ve Umman Sultanı, Cumhurbaşkanı ve İran halkını Ramazan bayramını kutladı. Karzai, İran'ın Afgan halkına yaptığı yardımı takdir etti. Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas askeri kolu olan Şehit İzzettin el-Kasım'ın Tugayları sözcüsü, İslam İnkılabı rehberinin desteğini takdir etti. Lübnan'daki Gulna ve El Amel Partisi'nin lideri İran'ın Filistin halkına verdiği desteği övdü ve İran gibi Arap ülkelerinin Filistin'i desteklemesi gerektiğini söyledi. İran İslami Danışma Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkan Yardımcısı Amerikalı yetkililerin dağınıklık, abartı ve savurganlıktan zarar gördüklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. İran Devrim Muhafızları Genel Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Tu Amiral Ali Rıza Tengsiri, bölgede yabancıların varlığı güvensizliğe yol açıyor dedi. İran sınırlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve silah çetesi ele geçirildi. İsveç Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.